Yalnız Efe.
Ayrım 3.
Düşe kalka geçtiğimiz patikalar bazen sel yarıkları içine kayboluyor. Bazen sık fundalıklardan ayrılarak karanlık çukurlara sapıyordu. Kılavuzum Kumdere köyünün en namlı nişancılarından biriydi. Beraber tırmanacağımız yüksek ormanlı dağların daha çok uzağındaydık. İnce bir yağmur sepeliyor, arada bir yastık hukuk sesleri tankılanıyordu. Artık çok çok yorulmuştuk. Omuzumuzdaki martinler gittikçe ağırlaşıyordu. Biraz dinlensek dedim. Kılavuz arkadaşım güldü. Kır çember sakallı yüzü pembeleşti. Sonra, kesildin mi diye sordu. Cevap vermedim. O gene. Ha biraz daha gayret et. Hele yarın başına bir çıkalım. He Akkabuğa kadar yol düzdür. Yarım saat kadar daha tırmandık. Kılavuzum çok büyük bir çam ağacının altına gelince işte yarın başı dedi. Yerler çamurdu. Çiseleyen yağmurun dallara çarpan damlaları tarife güç sesler çıkarıyordu. Olduğum yere çöküp sırtımı çam ağacının kalın gövdesine dayadım. Cebimden paketi çıkarıp arkadaşım yaşlı avcıya. Yak bakalım bir cigara. Adam ağır bir tavırla. Burada tütün içilmez dedi. Niçin? Burası namazgah mı? Öyleyse ne? Gizli bir şey söylüyormuş gibi. Burası yalnız Efe'nin sır olduğu yerdir. Serin, yer yağmurunun serinliği daha da çoğaltarak esiyor, üstümüzdeki çam dalları titretiyordu. Paketimi cebime soktum, sonra da. Anlat bana baba dedim. Bu yalnız Efe kim? Nasıl sır oldu? Yaşlı avcı torbanın yanına bağdaş kurdu, çiftesini kucağına uzattıktan sonra. Anlatayım dedi. Şu anda 50 yaşını geçiyorum. O zaman çok küçüktüm. Onu gören kadınları dinledim. Kendisi hiç erkeğe görünmezmiş. Niye? Çünkü kızmış. Kız mı? Evet, kızmış işte. Şaşkınlığın hoşuna gitmiş olmalı ki hikayesini sürdürdü. Bu acı hüzün sıkıntı dolusu anlatı belki de bir saatten fazla sürdü. Köylüler ona yüce bir kahraman gibi bakarlarmış. İhtiyar arkadaşım yalnız Efe'nin sonunu anlatırken kendini tutamadı, gözlerinden yaşlar boşandı. 1. İneklerle keçiler, koyunlar köye giren yolun uzağına durmuşlardı. Alçak bir çiftin önünde inekler böğürüyor, koyunlar keçiler meliyordu. Biraz sonra koyun içine bir ihtiyar belirdi. Bembeyaz, çember sakalı, yuvarlak kırmızı yüzünün çevresinde gümüş bir ayca gibi parlıyor, ipekten sarığıyla uyum oluşturuyordu. Boyu yüksek, vücudu öyle iriydi ki dibinden geçtiği duvarlar, çitler omuzları hizasına bile gelmiyordu. Sağ elini kocaman al kuşağına sokmuştu. Açık kapının önüne yaklaşınca Kezban diye seslendi. Beyaz örtülü bir kız göründü. İhtiyara bakınca güldü. Ne var baba? Kapı neden açıktır? Köpek gelmedi daha. Gelmez o uğursuz. Derenin kenarında oynar. Niye içeri girmiyorsun? Bu gece komşular bize gelecek. Varıp Tosun dayıya da haber edeyim. O da gelsin. Tosun dayı sayrıymış. Bütün gün boyu yatmış. Kızı söyledi. Gidip bir göreyim. Sen yemeği hazırla. Peki baba. İhtiyar gözleri yerlerde yürüdü. Karşıki çitin arkasında kayboldu. Bu bütün köyün sevdiği yörük hocaydı. 70 yaşını çoktan aşmıştı. Gene de dinçti. Gençliğini önce medresede, sonra da dağlarda, savaşlarda geçirmişti. Yurdunu karış karış tanırdı. Yemen'de askerlik etmişti. 4 yıl önce karısı ölmüş, kızı Kezban'la yalnız kalmıştı. Evlen diyenlere, evlenmek bana gelmez, ben artık öteki dünyada güvey olacağım diye caminin bahçesindeki mezarlığı gösterirdi. Zengin sayılırdı. 50 yıla yakın gezmeler onu biraz para sahibi etmişti. Bunun için Kumdere'nin eşrafından sayılıyordu. Köydeki yoksul yetimlere yardım eder, herkesin ölüsünü bedava mevlit okurdu. Bu dünyada hiçbir isteği kalmamıştı. Halkın ahvalini, hükümetin durumunu hatırlayınca "Amanın, bu dünyanın sonu el alem" derdi. Sivastopol Savaşı'ndan sonra Silistre bozgununu görmüştü. İşte o sıralar Anadolu'da da bozulmuştu. Eşkıyalık, zulüm, hakaret, açlık kol geziyordu. Halk dertli, yönetim güçsüzdü. Yörük Hoca hep bunları düşünüyor, çare bulamayınca işimiz karışık diyordu. Başkalarının "Ah bir Mehdi çıksa" demelerine gülüyordu. "Ah bir genç olaydım." Genç olsan ne yapardın hoca diyenlere karşılık vermez, çam ormanını dağlara bakarak dalardı. Kezban sineği sofrayı kaldırdı, yörük hoca sedire çekilip çubuğunu yaktı. Kezban ocağının ateşini harlandırdı, cezveyi suyla doldurup ocağın üzerine sürmek istedi. Babası, şimdi kahve yapma, hele konuklar gelsin de. Kezban, peki baba, sonra yapayım. Dolu cezveyi ocağın önüne bıraktı, başını eğerek kapıdan çıktı. Yörük hoca gözlerini çubuğunun dumanına dikti. Sonra duvarda asılı uzun sazına baktı. Bu saz Yörük hocaya ta gençliğinden kalmıştı. Çok güzel çalar, dinleyenleri ağlatırdı. Bir köpek havladı, Yörük hoca çubuğun ağzından çekti. Sonra galiba geliyorlar dedi. Öksürükler, lakırdılar eşitildi. Gelenler 7 kişiydi. Sedirlere, ocağın çevresine çöktüler. En yaşlıları Hacı Durmuş, Yörük hocanın yanına oturdu. Birbirlerini Sivastopol'dan tanıyorlardı. Hocaya 25 yıl önce bu köyde yerleşmeye razı eden bu adamdı. Mavi gözlü, köse, kamburu çıkmış bir ihtiyardı. Ona bölüğünde cin durmuş derlerdi. Bir gece Rus generalinin şapkasının kılıcını çadırdan aşırmış, bizim ordugaha getirmişti. Yörük Hoca konukların ayrı ayrı hal hatırını sorduktan sonra Hacı Durmuş'a "Hey gidi eski günler hey" dedi. Hacı Durmuş "Keşke görmeseydik" dedi, yüzünü buruşturdu. Kezban konukların arasından ocağa yaklaşıp cezveyi sürdü. Yörük Hoca karşı sedirde oturan köylüye baktı. Ardından "Ey bakalım Muhtar Mehmet, sizde ne var ne yok?" "İyilik be hoca. Dün kasabaya gittin mi?" "Evet gittim." "Hayır, haberel gelmez ama ne var ne yok kasabada?" Kumdere köyü kasabaya 2 saatlik bir mesafedeydi. Ovaya inince birdenbire büyüyen dere, kasabada hemen hemen bir nehir olurdu. Son 15 yıl içinde faizciliğiyle zenginleşen Eseoğlu, Kumdere'nin dibinde başlayan ova tarlalarını birer birer satın almaya başlamıştı. Kasabaya gelen kaymakamları, yargıçları evlerine bedava oturtur, memurları kendi çiftliğinde aylarca konuk ederdi. Kapısındakilerin hemen hepsi yabancıydı. Arnavut, Rum'du bunlar. Kentteki inni Hristo aşçı ortağıydı. Bunların ikisi birleşir, bütün civar köylülere %200 faize borç verirlerdi. Muhtar sözünü dönüp dolaştırıp Esoğlu'nun faizciliğine getirdi. Esoğlu 3 yıldır borcunu veremeyen küçük alanları mahkum ettirmişti. Küçük alan ovanın öte başında Kumdere'nin biraz daha büyük bir köydü. Hoca sordu, nasıl mahkum etmiş? Dava kentte olmuş, Hristo çorbacı ta İstanbul'dan usta bir avukat getirtmiş, böylece davayı kazanmışlar. Sonrası köyde Esoğlu'na borçlu olmayan yokmuş. Peki yersiz yurtsuz kalan küçük alanlar ne olacaklar? Çubuğunu derin derin çeken Yörük Hoca söze karıştı. Esoğlu ile Hristo'ya köle olacaklar. Olur mu öyle? Niye olmasın? Oluyor işte. Adamlar bu işler için yaratılmışlar. Verir 3-5 alır tarlayı toprağı, kendilerine ağa, toprağı alanlarda kul olurlar. Bu su böyle akar, bu dikenlik de böyle sulanır. Konukların içinde köyün imamı da vardı. Çok bilmişlerden biriydi. Usul sesle o da konuştu. Bundan böyle bu köyün tüm insanları Esoğlu ile Hristo'ya hizmet edecek. Kendi tarlalarında onlara çalışacaklar. Hem de boğaz tokluğuna. Yörük Hoca sakalını karıştırarak, ''Ne boğaz tokluğu bre kardeşim, aç açına.'' ''Belki de'' dedi köy imamı, ''adamlar vermeye değil almaya memurlar. Boğazlarında ye yazılı.'' Ocakta devrilen kuru odun alev aldı. Yüzleri kırmızıya boyadı. Herkese derin bir sessizlik oldu. Tarlası, toprağı elinden gitmişlere acıdıkları belli oluyordu. Yörük Hoca'nın çubuğu sönmüştü. Kezban kahveyi önce Durmuş'a sundu, ondan sonra diğerlerine. Onlar kahvelerini hüplerken Kezban'a çekilip kapının yanındaki eşiğe oturdu. Çubuğu yeniden ateşleyen Yörük Hoca, "Ah bir genç olsaydım" diye seslendi. Kamçısızların veli, "Ah hoca, genç olsaydın ne yapardın ki?" Yörük Hoca kahvesinden büyük bir yudum daha aldı. Sonra başını kaldırdı, nedendir bilinmez gözlerini kapadı. Mırıltı halinde, "Dağa çıkardım" dedi. "Dağa çıkınca ne yapabilirsin ki?" "Esoğlu gibi ulus düşmanlarını hemen gebertirim." Nalbant İsmail ellerini ovalayarak, "Eşoğlu bir değil ki. Birden başlar, 2, 3, 5, 10'a doğru çıkarım. Muhtar yerinden sıçrayarak, yaşa be hoca diye bağırdı. Sendeki cevher herkeste olsa. Hacı Durmuş, bizde cevher olsa da para etmez dedi. Başını omuzların içine çekti. Yaş yetmiş, iş bitmiş. İşler gençlere kaldı. Aman bre komşum, gençler kendi havalarında. Alaya da karaya da eyvallah diyorlar. Bizim zamanımızda hiç kimse kimseye haksızlık edemezdi. Hele de güçlülerin güçsüzler elindeki toprağını abidik gubidiklerle almasına imkan mı vardı? Hele de yabancılar ülkenin bir köşesine adım bile atamazlardı. Şimdilerde Hristolar at oynatıyor. Koca bir köyün sütü bozuk bir faizcisiyle kentten yabancı bir Rum'un malı oluşu çekilisi dert değil. Değil, değil vallahi. Buna topsuz tüfeksiz teslim olma denir. Tutsak olma denir. Kulun kulu zapt etmesi denir. Bunlarla birlikte bütün il içinde Kumdere köyü eşkıya yatağı olarak tanıtılmıştı. Herkesin evi basa basa silahlarla doluymuş. Böyle dedi, böyle dedirtti faizciler. Oysa Kumdereliler şimdiye kadar ne bir kadını dağa kaldırdılar ne de tek kişi öldürdüler. Uysal akan sulanan için içilen bir köydü. Tüm halkı hakka saygılı, yasa sever, devlet emirleri karşısında boyunları kıldan inceydi. Diğer taraftan Çınarlı en çok efe çıkaran bir köydü. Görevliler bir gün bunları kandırıp en son çıkılarına kadar ellerinden almışlar, sonra da içlerine fesat sokmuşlardı. Kim silahını saklamışsa öteki gidip haber veriyor, muhbirlik yapıyordu. Yine bir gün bunlardan yardım adıyla para toplamak istediler. Çınarlılar vermeyiz dediler. Buna kaymakam çok kızdı. Görevli dönerek, keratıların hepsini topla, hiçbirisini kaçırma. Ben gelir onlara para vermeyi öğretirim dedi. Omuzu martini görevliler daha köye yaklaşırken, kim kımıldarsa külünü havaya uçururuz diye haykırmışlardı. Kimse bu emir karşısında kımıldayamamıştı. Suyun kenarında geniş bir çınarlık vardı. Çoluk çocuk, yaşlı genç, kadın halkın hepsini bu ağaçların altına getirdiler. Görevlilerden birisi, cümleniz şu çınarların üstüne çıkacaksınız. 5 dakikaya kadar her yerde hiç kimse kalmayacak. Köylüler can korkusuyla çınarlara tırmandılar. Aşağıdaki görevli, kim aşağı inmek isterse gözünün yaşına bakmadan vururuz diye tekrar tekrar ünledi. Sonra cigarasını yaktı. Sırtını çam orm ağaçlarından birine dayadı. Çok geçmeden uyuyakaldı. Çamların üstündekiler görevlinin mahsus yaptığını sandılar. Aşağı inmediler. İşte tam bu sırada kaymakam gelmişti. Köyde tavuklardan, köpeklerden başka canlı yaratığa rastlamayınca ''Ulan hani bu köylüler?'' diye haykırdı. Görevlinin birisi eliyle işaret ederek ''Oradalar efendim. Hani, neredeler?'' Görevli çamlığa doğru bakıyor ama kaymakam bu bakıştan bir şey anlamıyordu. Görevli gene, efendim şöyle biraz yaklaşın göreceksiniz. Kaymakam önde, görevliler arkada, çamlığa doğru yürüdüler. Başka bir görevli çamların başını gösterdi. Kaymakam bütün halkı ağaçların başına görünce garip bir kahkaha attı, sonra etrafındakilere. Aferin be sizlere, çok güzel akıl kullanmışsınız. Bunu yılan eti yiyenler, kuş sütü içenler bile düşünemezdi. Sizler düşünmüş ve de çok yüce bir görev yapmışsınız. Kazaya gidince her birinizi ayrı ayrı ödüllendireceğim. Görevliler hep bir ağızdan, sağ olun efendimiz, görevimizi yaptık. Kaymakam parası olanların aşağı inmelerini buyurdu. Diğerleri inmediler. Borç para bulup da kaymakamın istediğini verinceye kadar ağaçta başlarında kaldılar. Eseoğlu Çınarlı köyü gibi bütün ova köylüleri hükümete fitleye fitleye hem silahlarını toplatmış hem de yaman bildirmişti. Oysa kendi koruyucularının, kolcularının, çobanlarının, mandıracılarının, hergelecilerinin silahlarını bellerinde takılıydı. Bunlara hiçbir devlet kuvveti seslenemez, niye başınızın altına gözünüz demezlerdi. Eseoğlu kullandığı bu adamları Arnavutluk'tan, Yanya'dan getirtiyordu. Hiçbir hizmetinde yerli insan kullanmak adeti değildi. Bu haliyle bir nevi silahlı derebeylik kurmuştu. Çevrede Eseoğlu'ndan korkmayan yoktu. Kendisine karşı gelecekleri ya öldürtüyor ya da elini kolunu budatıp felç ediyordu. Çevrenin en genç, en güzel kızlarının nikahını alıyor, birkaç ay geçmeden de boşuyordu.
Ayrım sonu.